Ayrım Yeri sayfa 73. İnferiz, mahvi eğilmez. Bir saat kadar sonra Cem döndüğünde komiser Cengiz merakla sordu. Ne yaptı, bir şeyler öğrenebildin mi?
Öğrendim komiserim. Bu evlatlıktan ret meselesi öyle söylendiği gibi kolay bir şey değilmiş.
Nasıl yani?
Bir kişinin evladını mirastan reddetmesi her şeyden önce yazılı olarak yapılması gereken bir işmiş. Mirastan reddin geçerli olması için vasiyetnamede imza altında yazılması ya da bunun için avukata talimat verilmiş olması gerekiyormuş.
Bu olayda yazılı bir işlem olup olmadığını bilmiyoruz. Bunu araştırmamız lazım.
Ayrıca birisinin mirastan yoksun bırakılabilmesi için mirası alacak olanın miras bırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi ya da miras bırakana veya onun aile bireylerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması gerekiyormuş.
Anladım. Peki nasıl yükümlülüklermiş bunlar?
Mesela miras bırakan hastaysa mirasçının ona bakması en önemli yükümlülüklerinden birisiymiş. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişinin mirastan mahrum bırakılması mümkünmüş.
Komiser uzun süre sessiz kaldı, düşünüyor, bütün olasılıkları zihninde tartıyordu. Sonunda aklından geçenleri yüksek sesle tekrarlamaya başladı. Elde yazılı bir vasiyetname yoksa ya da olan vasiyetnamede konu edilmemişse evlatlıktan reddettiğini söylemiş olmanın bir geçerliliği yok. Eğer yazılı bir belge varsa da bu belgede Mehmet H.'nin mirastan red gerekçelerini bu senin söylediğin iki kıstastan birisine bağlayarak belirtmiş olması gerekir. Doğru anlamış mıyım?
Evet komiserim, benim de avukatın açıklamalarından anladığım aynen budur.
Tamam. O zaman bunları da yazıp dosyaya ekleyeceğim. Komiser yalnız kalınca tekrar odanın içinde dolaşmaya başladı. Zihninde tek bir soru belirmişti. Halinin cinayetle bir ilgisi var mıydı? Onu ilk sorguladığında bu konuda tam bir kanaat edinememişti. O nedenle savcının dediği gibi Hali'yi bir kez daha sorgulamasında yarar vardı. Komiser bu düşüncenin kendisini heyecanlandırdığını hissetti. Hale oldukça çekici bir kadındı ve ikinci sorgu vesilesiyle onu bir daha görebileceği için mutluydu.
Bağışlar. Murat İstanbul'a gideli bir hafta olmuştu. Şimdiye kadar vergi belgeleri ve kayıtlarıyla asıl incelediği konu arasında bir bağlantı kurmakta pek başarılı olamamıştı. Teftiş kurulunun İstanbul binasındaki odasında önündeki vergi dosyasını tekrar tekrar inceliyor, bir şeyleri atlayıp atlamadığından emin olmaya çalışıyordu. Dosya H Holding'in tasfiye öncesi yaptığı işlemlerle ilgiliydi. Mehmet H'nin inşaat taahhüt işleri yapan şirketinin yanında bir de oteli vardı. İşler doruk noktasındayken otelini satmış, inşaat şirketini de tasfiyeye sokmuştu. Şaşırtıcı bir gelişmeydi bu. Bir iş insanı her şey iyiye giderken, kazancı yükselirken niçin böyle bir karar alırdı? Turizmde rekorlar yaşanırken otelini satması ve en üst düzeydeki projeleri alan inşaat taahhüt şirketini elden çıkarması, eşinin ölümü sonrası yaşama küsmüş olmasıyla açıklanabilirdi belki. Ama başka şirketlere rahatlıkla satabileceği inşaat taahhüt şirketini tasfiyeye sokması mantıklı görünmüyordu. Akla gelebilecek en mantıklı açıklama, eğer yasa dışı işleri varsa bunların tasfiye sırasında örtbas edilmesinin çok daha kolay olabileceğiydi. Murat vergi incelemesine başlamadan önce Mehmet H.'nin hem evi hem de holding için mahkemeden arama izni almıştı. Arama iki yerde aynı anda yapıldığı için Murat holdingdeki aramada bulunmuş, evdeki aramayı da polisten bir komiser yönetmişti. Holdingde vergiyle ilgili görülen defter ve belgeler toplanmış, çuvallara konulup mühürlenmiş ve tutanaklar tutulmuştu. Evde arama yapan komiser konuyla ilgili bir şey bulunmadığına ilişkin bir tutanak getirmişti. Murat Holding'deki aramada el konulan 3 çuval defter ve belgeyi teftiş kurulundaki odasına taşıttırmıştı. Bu defter ve belgeler masasının yanındaki kitaplığı neredeyse tamamen doldurmuştu. Herhangi bir karışıklığa yer vermemek için odacıyı çağırmış ve bunların tozunun dahi alınmamasını istemişti.
Aklına gelen soruları bu olay için bilgisayarında açtığı dosyayı yazdıktan sonra internette yeni araştırmalar yapmaya girişmişti. Ancak ulaşabildiği bilgiler görevi aldıktan sonra yaptığı ilk araştırmada edindiklerinden pek farklı değildi. Mehmet V'nin iktidar partisine olan yakınlığı ona birçok kamu ihalesinin yolunu açmış görünüyordu. Bir yıl öncesine kadar en yüksek bedelli kamu projelerini gerçekleştiren müteahhit konumundaydı. Daha çok liman, otoyol, havalimanı, baraj gibi büyük kamu projelerini alıyor, işleri genellikle zamanından önce bitiriyordu. Önceleri gazetelerin ve dergilerin sosyete sayfalarında sıklıkla yer alırken, ikinci eşi Semra'nın ölümünden sonra ortada görünmez, davetlere katılmaz olmuştu. Hatta herkesin aksine medyada yer almamaya özel bir çaba gösteriyordu. Ölüm olayından sonra yeni iş almamış, elindeki işleri de başka şirketlere devretmişti. Eskiden karısıyla çok yüksek miktarda kumar oynadığı için basının özel ilgisini çekiyordu. Bir iki yerde eşinin ve kendisinin yurt dışında büyük paralar kaybettiği yazılmış ama kumar oynadıkları fotoğraf ya da video kaydıyla belgelenememişti. Gazinolarda ve otellerde özel olarak ayrılmış odalarda kimseye görünmeden kumar oynadıkları söyleniyordu. Kimilerine göre bu kumar kayıpları belirli ihaleleri almak için verilen rüşvetleri gizlemek amacıyla özellikle düzenlenmişti. Mehmet H.'nin eşinin ölümü basında geniş yer tutmuş, dönemin başbakanının ve bazı bakanların evinde taziye ziyaretinde bulundukları yazılmıştı. Yine basındaki haberlere göre Kamu Yatırımları Bakanı başta olmak üzere bazı bakanlar kendisini sonraki dönemlerde ziyaret etmeye devam etmişlerdi. Mehmet H. aksi yöndeki tüm tavsiyelere karşın işlerini tasfiyeye yönelmişti. Tek çocuğu olan Hale ile araları iyi değildi. Hale'nin babasının öldürüldüğü gün İstanbul'a dönmemesi dedikodu sayfalarında epey yer tutmuştu. Murat, Mehmet H.'nin sattığı mallarla kumar kayıpları arasında bir ilişki olup olmadığını görmek için vergi beyannamelerini inceliyor ama bir bağlantı bulamıyordu. Bulabildiği tek şey Mehmet H.'nin sahip olduğu varlıkları son yıllarda hızla elden çıkarmış olmasıydı. Önceki yıllarda beyannamede gayrimenkuller ve onlardan elde edilen kira gelirleri yer almışken son yılın beyannamesinde bunların hiçbiri yer almıyordu. Murat'ın defterler ve belgeler üzerine yaptığı hızlı incelemelerde H Holding'in kamu yararına çalışan B Vakfı'na yaptığı bağışlar dikkatini çekmişti. Vergi yasalarına göre bir şirket veya kişi, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yaptığı bağışların belirli bir kısmını vergi matrağından düşebilirdi. H Holding de kazancının bir bölümünü B Vakfı'na bağış olarak vererek daha düşük vergi ödemiş oluyordu. Murat'ın asıl görevi Holding'de vergi incelemesi yapmak olmasa da bu kadar yüksek ve sık yapılmış bağışları görünce bunların asıl incelediği yolsuzluk meselesiyle ilgili olabileceğini düşünmüştü. Bu düşünceyle önündeki defter ve kayıtlardaki hesaplardan hareket ederek Holding'in tasfiyeye girmesinden önceki 2 yılda yapılan bağışların listesini çıkarmaya girişti. Bu dönemde B Vakfı'na toplamda 5 milyar lira dolayında bağış yapılmış olduğunu tespit etti. Yaklaşık 400 milyon lira daha az vergi ödemek için 5 milyar lira bağış yapmak anlamlı değildi. Üstelik bu vakıf eğitim veya yoksullara yardım gibi insani bir amaçla da kurulmamıştı. Tek amacı kamu yatırımlarına danışmanlık yapmaktı. Bu tespitler Murat'a B Vakfı'nın ihaleleri yönlendirmede kullanılmış olabileceğini düşündürüyor. Vakfa yapılan bağışlar ancak o zaman bir anlam kazanıyordu. Murat söz konusu 2 yılın gazetelerini tarayarak B Vakfı hakkında çıkmış haberleri bulmaya karar verdi. Konuyu internet üzerinden araştırmanın yanı sıra Teftiş Kurulu İstanbul grubundaki gazete arşivini de taramak doğru olacaktı. Gazete arşivini taramak tahmin ettiğinden de zor çıkmıştı. Bu iş samanlıkta iğne aramak gibi bir şeydi. Onca gazeteye bakmış dişe dokunur bir şey bulamamıştı. Son yıla ilişkin gazeteleri incelerken bu yılda da bir şey çıkmazsa bu tarama işini bırakacağım diye geçirdi içinden. Ne de olsa ondan asıl istenen şey eski Kamu Yatırımları Bakanı'nın Mehmet H.'den rüşvet alıp almadığının araştırılmasıydı. Aklından bunlar geçerken açtığı gazete sayfasında bir haber dikkatini çekti. He Holding'de feci kaza. Başlığın altındaki yazıyı hızla okudu. Holding'de muhasebe görevlisi olarak çalışan Salih de o sırada inşaatı devam eden ek binada asansör boşluğuna düşerek ölmüştü. Savcılık bu ölüm üzerine soruşturma başlatmıştı. Acaba bu soruşturmadan ne çıktı diye merak edip sonraki tarihli gazeteleri hızla taradı. Bu konuyla ilgili başka bir haber yoktu. İnternetteki haberler de farklı değildi. Sadece ölüm haberi verilmiş, sonrasında da bu olay sanki hiç yaşanmamış gibi unutulup gitmişti. Murat gazetedeki habere tekrar dönüp baktı. Haberi yazan Ali'ye tanınmış bir gazeteciydi. Gazeteci Ali'yi arayıp bu olayın devamı konusunda bilgisine başvurabilirdi. Telefon bir süre çaldıktan sonra açıldı ve nereye ulaştığını, hangi tuşlara basması gerektiğini anlatan otomatik bir ses kaydı devreye girdi. Murat sabırla tuşlara basarak ilerledi ve sonunda birisine ulaşabildi, kendisini tanıttı. ''Ben maliye müfettişi Murat, Ali Bey'le görüşmek isterdim. Ben sizi haber dairesinden ilgili arkadaşa bağlayayım.'' Murat bir süre bekledi, sonra birisi aldı telefonu. ''Alo buyurun.'' ''Ben maliye müfettişi Murat, Ali Bey'le görüşmek isterdim.'' Kendisi Münih'te, sanırım haftaya dönecek. Telefon numarasını alabilir miyim? Kendine bir konuyu danışmak istiyorum da. Tamam, ben bu aradığınız numaraya Ali Bey'in cep numarasını yollayayım. Teşekkür ederim. Biraz sonra telefon numarası gelmişti. Murat numarayı çevirdi. Uzun süre çaldıktan sonra karşı taraf açtı. Efendim? Ali Bey'le mi görüşüyorum? Benim, buyurun. Ali Bey, ben maliye müfettişi Murat. Sizinle bir konu hakkında yüz yüze görüşmek istiyordum. Ne zaman döneceksiniz Türkiye'ye? Ali bir an sessiz kaldı. Aklından yaptığım ihbar konusunu mu inceliyor acaba bu müfettiş diye bir soru geçti. Eğer öyleyse bir yerlere varılabilirdi yanıtladı. Pazar günü oradayım. O zaman ben sizi pazartesi arasam ve sizinle bir kahve içsek olur mu? Olur. Konu neydi acaba? Telefonda konuşmayalım ama şu kadarını söyleyeyim. Sizin üzerinde çalıştığınız bir haberle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Ali konunun yaptığı ihbarla ilgili olduğuna neredeyse emin olmuştu artık. Tamam, ben dönünce görüşürüz o zaman. Benim numaramı kaydedin lütfen. Sizinki bende kayıtlı zaten. Tamam, kaydediyorum. Bir de siz biliyorsunuzdur muhtemelen bu cinayet davasına bakan savcı kim? Savcıyı bilmiyorum ama komiser Cengiz bakıyor bu konuya. Sizde telefon numarası var mı? Var. Ben size mesaj atarım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Ali Bey.
Görüşmek üzere.
Murat telefonu kapadı. Gazeteci Ali'yi yazılarından izliyor ve takdir ediyordu. Bu olay nedeniyle onunla tanışacak olması hoşuna gitmişti. Kısa süre sonra Ali'den komiserin telefon numarasının yazılı olduğu mesaj geldi. Murat numarayı aradı. Telefon üç kez çaldıktan sonra açıldı. Efendim? Komiser Cengiz Bey'de mi görüşüyorum?
Benim.
Komiserim, ben maliye müfettişi Murat. Sizin soruşturmasını yürüttüğünüz cinayette Mehmet H. ve H. Holding ile ilgili mali soruşturmayı da ben yürütüyorum. Sizinle buluşup görüşmek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak isterim. Uygun bir zamanınızda sizi ziyaret edebilir miyim? Karşı taraftan bir süre ses çıkmadı. Murat komiserin nefes alıp vermesini dinledi. ''Tam hatta mısınız?'' diye soracakken komiser konuştu.
''Tamam müfettiş bey, iyi olur. Eğer sizin için de uygunsa yarın sabahtan sizi karakolda bekleyeceğim.''
''Çok teşekkür ederim komiserim. Yalnız ben karakolun yerini bilmiyorum. Bana bir konum atabilir misiniz?''
''Hemen atıyorum müfettiş bey. Yarın bekliyorum.''
''Geleceğim. Hoşça kalın.'' Müfettiş Murat ile Komiser Cengiz. Ertesi gün Murat telefonda sözleştikleri gibi Komiser Cengiz'le buluşmak üzere karakola gitti. Komiser onu odasının kapısında karşıladı. Ufak bir tanışma faslından sonra Murat hemen söze girdi. ''Elimizdeki bilgileri birleştirirsek ikimiz de daha iyi yol alacağız sanırım.''
''Haklısınız, bu olayda birçok bağlantı var. Noktaları birleştirmek için bilgileri paylaşmamız gerekecek. İsterseniz ben neler yaptığımı anlatarak başlayayım.''
''Çok iyi olur.''
''Öncesinde size bir şeyler ikram edeyim. Ne içersiniz?''
''Bir çayınızı alırım komiserim.'' Komiser içecekleri söylemek için dışarı çıktıktan sonra odanın bir duvarındaki büyük pano Murat'ın dikkatini çekti. Panoya Mehmet H. cinayetiyle ilgili gazete küpürleri, fotoğraflar ve yapışkan not kağıtları iliştirilmişti. Bazıları aralarına çizgiler çizilerek birbiriyle ilişkilendirilmişti. En üstte ortada yer alan Mehmet E.'nin fotoğrafı okuklarla bazı isimlere birleştirilmişti. Hale H, Emre F, Davut S, Fatma S, Ali C. Murat bu tür panoları yabancı polisiye filmler ve dizilerden hatırlıyordu. Demek ki polislerin çalışma yöntemi bütün dünyada böyleydi. Bilgisayar bütün bunları yapar oysa diye düşündü. Komiser bir askıda iki çay taşıyan çaycı ile birlikte odaya girdi ve merakla duvardaki panoya bakan Murat'a, "Müfettiş Bey, muhtemelen aklınızdan bilgisayar çağında bu panolara ne gerek var diye geçirmişsinizdir," dedi. Murat güldü. "Gerçekten de bunu düşünmedim değil komiserim." "Haklısınız, kim olsa öyle düşünür. Biz böyle çalışmaya alıştık. Amirlerimizden böyle gördük. Polislikle birçok meslek gibi okuldan alınan bilgiler kadar usta çırak ilişkisiyle de öğreniliyor. Aynı durum bizim meslekte de var. Amirlerimizin zamanında bilgisayar bu kadar yaygın değildi. Ayrıca internet de yoktu. O nedenle onlar kendi öğrendikleri klasik ilişki kurma ve analiz yöntemini öğrettiler bize. Biz de öyle gidiyoruz işte." Komiserim buradaki panoda yazılı isimlerden Hale H, maktulün kızı değil mi? "Evet. Emre F de Hale'nin sevgilisi. Davut S ve Fatma S evin çalışanları. Ali C evin bahçıvanı." Murat bu isimleri hafızasına kaydetti. Çaylarını içerlerken komiser anlatmaya başladı. "Cinayet mahallinde yaptığım incelemelere göre hem bahçe hem de köşk girişi şifreli kilitlerle korunmuş durumda. Şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla bu şifreleri bilen yalnızca 5 kişi var. Bunlardan Mehmet E'yi ve daha önce bir deniz kazasında ölmüş olan eşi Semra Hanım'ı saymazsak geriye 3 kişi kalıyor. Hale, Davut Efendi ve Fatma Hanım. Bahçeye ve köşke zorla girildiğine ya da kapı dışında bir yerden girildiğine ilişkin hiçbir iz yok. Yani cinayet ya içeriden birisi ya da köşk ve bahçe girişinin şifrelerini öğrenmiş, bizim bilmediğimiz dışarıdan birisi tarafından işlenmiş görünüyor. Bahçede bir kurt köpeği serbest dolaşıyor ve tanımadıklarına saldırıyor. Davut Efendi ve Fatma Hanım cinayet işlendiği sırada bahçıvan Ali Efendi ile birlikte arka bahçede fide dikimiyle uğraşıyorlarmış. Arka bahçeden evin ön tarafı ve bahçe kapısı görülmüyor. Hiçbir ses de duymamışlar. İlginç bir durum. Bu evde çalışanlar güvenilir kişiler mi komiserim? Öyle gözüküyor. İkisi de yıllardır bu köşkte Mehmet E'nin yanında çalışıyorlarmış. Köpeğin havlamasını da tabancanın sesini de duymamışlar öyle mi? Köpek havlaması duymadıklarını söylüyorlar. Zaten susturucu ve sapsonik mermiyle ateş edildiği için silah sesini duymaları da mümkün değil. Bahçede serbest dolaşan bir kurt köpeği var. Bahçeye birisi veya birileri giriyor ve köpek saldırmak bir yana havlamıyor bile. Bu durumda sanırım Hale birinci derecede şüpheli konumuna giriyor. Bir sessizlik oldu. Komiser Cengiz Murat'ın konuyu ilk dinleyişte hemen sonuca varmasını amatörce bulmuştu. "Olabilir. Bir de henüz yerine tam oturtamadığımız bu Emre var." "Emre ne işle meşgulmüş komiserim?" "Bir şirkette çalışıyor ve kamu kurumlarıyla ilişkileri yürütüyormuş." "Acaba şifreleri biliyor muydu?" Komiser Murat'ın dedektiflik yorumları yapmasına bozulmaya başlamıştı. Bu soruyu yanıtlamadı ve açıklamalarını orada kesti. Murat durumu fark etmişti. O nedenle aklına gelen bir başka soruyu sormamaya karar vererek kendi bildiklerini anlatmaya başladı. "Komiserim, teşekkür ederim bilgiler için. Telefonda söylemiş olduğum gibi ben Mehmet E'nin sahibi olduğu holdingde vergi incelemesi yapıyorum. İnceleme sırasında bir takım usulsüzlükler çıkıyor. Bütün vergi incelemelerinde böyle usulsüzlüklere rastlandığından bunlar o kadar önemli değil. Asıl olarak alışılmışın dışında bir takım ödemeler, gelirler ya da işlemler var mı onları araştırıyorum."
"Bir şey çıktı mı?"
"Birkaç şey var. Örneğin bir vakfa yapılan yüklü ve düzenli bağışlar dikkatimi çekti."
"Nasıl yani?"
"Bütün bağışlar aynı vakfa yapılmış. B Vakfı son 2 yılda H Holding'in bu vakfa yaptığı bağışların toplamı 5 milyar lirayı buluyor. Bu çok yüksek bir tutar. Genellikle hayır işleri filan için yapılan bağışlar birkaç milyon lirayı geçmez. Burada 5 milyar liradan söz ediyoruz. Bu bir vakfa yapılan bağışların %5'i vergi matrahından indirilebiliyor. Bu durumda H Holding yaklaşık 400 milyon lira daha az vergi ödemiş oluyor. Ancak bir şirketin 400 milyon lira az vergi ödemek için 5 milyar lira bağış yapmış olması mantığa uygun değil. Murat burada durdu, biraz nefeslendi, sonra devam etti. Bu işlemin vergiden kaçınmak için yapılmadığını, altında başka bir şeyler olabileceğini düşündüm ve daha derin bir araştırmaya girdim. Gazeteleri incelerken konuyla doğrudan ilgisi yokmuş gibi görünen ama H Holding'le bağlantılı bir haber dikkatimi çekti. Bu haberde Holding'de muhasebe müdürü olarak çalışan Salih L.'nin Holding'e ait ek bina inşaatında asansör boşluğuna düşerek öldüğü anlatılıyordu. Gazetedeki habere göre savcılık bu ölüm üzerine soruşturma başlatmıştı. Sonraki bütün gazeteleri taradım, internetten de araştırma yaptım ama konuyla ilgili başka hiçbir haber olmadığını gördüm. Ölüm haberi verildikten sonra sanki her şey unutulup gitmiş görünüyor. Murat yine durdu ve komisere döndü. Siz bu olayı hatırlıyor musunuz komiserim? Hayır, hatırlamıyorum. Muhtemelen H Holding'in bağlı olduğu karakolda görevli arkadaşlarımız bakmıştır bu olaya. Bu olayla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsek belki ikimizin araştırmasına da katkısı olabilir. Peki bağış konusunda ne yapacaksınız müfettiş bey? Bağış meselesi bu haliyle vergi açısından bir sorun oluşturmuyor. Ama ben bu kadar yüksek bağışların tam olarak ne amaçla yapıldığını inceleyeceğim. Bu konuda bir ilerleme kaydedersem sizi de arayıp bilgilendiririm komiserim. 7. ayrımın sonu. Sayfa 85.